Ayrım 14.
İşte bu nedenle yaşam iradesi bizi kusurları açısından bizimkileri dengeleyecek insanlara doğru yönlendirerek, kocaman bir burunla düğme gibi bir burun birleşince ortaya mükemmel bir burun çıkabilir, bir sonraki kuşağın fiziksel ve ruhsal açıdan daha dengeli olmasına yardım eder. Herkes kendi zayıflıklarını, kusurlarını, türün özellikleriyle farklılık gösteren yanlarını başka bir birey aracılığıyla düzeltmeye, yani dünyaya gelecek çocuğun aynı özellikleri taşımasını, hatta bu özelliklerin çocukta bir anormallik biçiminde ortaya çıkmasını önlemeye çalışır. Kusurların etkisiz kılınmasıyla ilgili bu kuram Schopenhauer'ı insanların neleri çekici bulduklarıyla ilgili tahminler yapmaya yönlendirmiştir. Kısa boylu kadınlar uzun boylu erkeklere aşık olurlar ama uzun boylu erkeklerin uzun boylu kadınlara aşık olması pek enderdir. Çünkü farkında olmasalar da ileride çocuklarının dev gibi birer yaratık olmasından korkarlar. Spordan hoşlanmayan kadınsı erkekler genelde kısa saçlı, spor saat takan erkeksi kadınlara ilgi duyarlar. İki tarafın bireysel özelliklerinin birbirini etkisiz kılması için erkeğin erkekliğiyle kadının kadınlığı birbiriyle tam olarak uyuşmalıdır. Böylelikle bireyler birbirlerinin tek yanlılıklarını ortadan kaldırmış olurlar. Ne yazık ki Schopenhauer bu kuramdan kalkarak öyle karamsar bir sonuca varıyor ki evlenmek üzere olan okuyucularım sonraki birkaç paragrafı okumasa iyi olur. Aksi halde planları üzerine biraz daha düşünmek isteyebilirler. Schopenhauer'ın çıkardığı sonuç şu, çocuk yapmamız için çok uygun olan kişinin aynı zamanda bizim için de uygun olması pek az rastlanan bir durum. Tabii bunu o zaman fark edemiyoruz çünkü yaşam iradesi gözlerimizi kör ediyor. Tutkulu aşkla uyumun bir arada olması çok nadir rastlanan bir şeydir diyor Schopenhauer. Çocuğumuzun kocaman çeneli ya da kadınsı mizaçlı olmasını engelleyen aşığımız aslında bizi hayatımız boyunca mutlu edecek kişi değildir. Kişisel mutluluğun peşinden koşmak ve sağlıklı çocuklar dünyaya getirmek birbirine tamamen ters düşen iki amaçtır. Fakat aşk kafamızı karıştırdığı için bir süre bu ikisinin aynı şey olduğunu düşünürüz. Bu yüzden asla dostluk kuramayacak iki insanın evlenmesine şaşmamak gerekir. Aşk insanları cinsel çekim olmasa nefret edecekleri, hor görecekleri, hatta tiksinti duyacakları kişilere doğru yönlendirir. Ancak türün iradesi bireyin iradesinden çok daha güçlü olduğu için aşık kendisine itici gelebilecek bütün bu özellikleri görmezden gelir. Her şeye gözlerini kapar, her şeyi yanlış değerlendirir ve tutkusunun yöneldiği nesneye iyice bağlanır. Kısacası bu insan büyük bir aldanış içindedir. Çünkü türün iradesi doyuma ulaşır ulaşmaz tutku ortadan kalkacak ve ona yalnızca hiç hoşlanmadığı bir hayat arkadaşı kalacaktır. Aklı başında hatta üstün nitelikli adamların cadaloz şeytan gibi kadınlara bağlandıklarını görüp bu adamların nasıl böyle bir seçim yaptıklarını anlayamayız ya. İşte bu ancak yukarıda söylenenlerle açıklanabilir. Bir aşık evlendiği kişinin gelecekte kendisine yalnızca mutsuzluk getirecek bazı karakter özelliklerini, kusurlarını önceden açıkça görmesine ve bundan rahatsızlık duymasına karşın korkup kaçmayabilir. Çünkü aşık her ne kadar kendi çıkarını gözettiğini sanıyorsa da aslında kendi çıkarını değil, henüz dünyaya gelmemiş olan bir üçüncü kişinin çıkarını gözetiyordur. Schopenhauer'ın kuramına göre seviştikten hemen sonra çiftleri etkisine alan bezginlik ve keder, yaşam iradesinin bizim mutluluğumuzdan çok kendi çıkarlarını gözettiğini açıkça göstermektedir. Şuna hep tanık olmuyor muyuz? Illico post coitum cacinus auditur diaboli. Kafası kesildikte hemen sonra şeytanın kahkahası duyulur. Yani bir gün erkeksi bir kadınla kadınsı bir erkek ne kendilerini ne de başkalarını bildiği, tabii resepsiyonda az da olsa Schopenhauer okumuş kimse bulunmuyorsa, nedenlerle kürsüye yaklaşacaklar. Kısa bir süre sonra iradenin istekleri yerine getirildiğinde, şehir dışındaki evin bahçesinde toraban bir erkek çocuk topuyla oynamaya başladığında iradenin kurduğu tuzak ortaya çıkacak. Kadınla adam ya ayrılacak ya da düşmanca bir suskunluk içinde akşam yemeklerini birlikte yemeyi sürdürecekler. Schopenhauer bu konuda bize bir seçenek sunuyor. Öyle görünüyor ki evlilikte ya bireyin ya da türün çıkarları zarar görecektir. Öte yandan filozof türün kendi yararına olan ne pahasına olursa olsun elde edeceğini de eklemeden geçmiyor. Gelecek kuşak şimdiki kuşak pahasına yaratılır. Adam hesabı ödüyor ve önceden üzerinde çalıştığı gibi rahat bir tavırla kadını bir içki içmeye evine çağırıyor. Kadın yere bakarak gülümsüyor. Masanın altında elinde tuttuğu kağıt peçeteyi küçücük olana kadar katlayıp duruyor. Çok iyi olurdu gerçekten diyor kadın. Şu toplantı için sabah erkenden Frankfurt'a uçmam gerekiyor. 5:30'da hatta daha da erken kalkmalıyım. Başka zaman gelirim. Çok hoş olurdu gerçekten. Bir kez daha gülümsüyor. Kağıt peçete kadının elinde parçalanıyor. Kadın Almanya'dan arayacağına, döndüğünde de hatta döner dönmez ilk iş onunla buluşacağına söz verince adamın üzüntüsü biraz hafifliyor. Ne yazık ki kadın döneceği güne kadar aramıyor. Adamın telefonu ancak kadının döneceği gün geç saatte çalıyor. Kadın onu Frankfurt Havalimanı'ndaki bir kulübeden arıyor. Adam arka planda havalimanındaki kalabalığın sesini, doğu seferlerinin kalkış anonslarını duyuyor. Kadın camdan dışarı bakınca kocaman uçaklar gördüğünü, bulunduğu yerin cehennem gibi olduğunu söylüyor. Allah'ın cezası Lufthansa uçuşun ertelendiğini, başka bir uçak bulmaya çalışacağını, orada öyle bir şey yapmadan bekleyemeyeceğini anlatıyor. Kısa bir suskunluğun ardından kötü haber geliyor. Şu anda hayatım cidden karmakarışık diye sürdürüyor konuşmasını kadın. Ne istediğimden pek emin değilim. Bir tek şeyden eminim, biraz yalnız kalmaya ve zamana ihtiyacım var. Eğer senin için sorun olmazsa kafamı biraz toplar toplamaz ben seni arayayım. 1. Filozof niçin aşık olduğumuz konusunda pek de iç açıcı olmayan açıklamalar yapmış olabilir ama bu açıklamaların içinde reddedildiğimiz zaman kendimizi nasıl teselli edeceğimiz bilgisi de saklıdır. Tesellimiz acımızın normal olduğunu bilmektir. Yalnızca birkaç gün boyunca umut beslediğimiz şey gerçekleşmedi diye bu kadar büyük bir mutsuzluk içine düştüğümüz için şaşırmamalıyız. Bizi çocuk yapmaya götürecek kadar büyük bir gücün amacına ulaşmadığı zaman yıkıma yol açmadan yok olup gideceğini düşünmek mantıksız olur. Aşk düşleyebileceğimizden de büyük bir mutluluğu bize vaat etmedikçe türün devamını sağlama gibi ağır bir yükün altına sokamaz bizi. Reddedildiğimiz zaman canımızın bu denli çok yandığına şaşırmak, bu anlaşmanın kurallarını unutmak demektir. Çektiğimiz acıların bu kadar derin bir üzüntü duymanın garip olduğu yolundaki iddialarla daha da artmasına izin vermemeliyiz. Eğer böylesine derin bir üzüntü duymuyorsak işte o zaman bir şeyler eksik kalmış demektir. Dahası asla kimsenin sevemeyeceği yaratıklar olarak dünyaya gelmedik. Ortada bizimle ilgili bir sorun yok. Karakterimiz itici, yüzümüz tiksinti verici değil. İstediğimiz kişiyle bir araya gelemedik çünkü o insanla dengeli ve sağlıklı bir çocuk ortaya çıkaracak kadar birbirimize uygun değildik. Kendimizden nefret etmemize hiç gerek yok. Bir gün bizi çok beğenen, bizimleyken çok doğal ve açık davranan birine rastlayacağız. Çünkü yaşam iradesi bizim çenemizle onun çenesinin ileride ideal bir çene yaratabilecek kadar birbirini tamamladığına kanaat getirecek. 3. Zamanla bizi reddeden kişileri de affetmeyi öğrenmeliyiz. Sonuçta ayrılmamız onların yaptığı bir seçimin sonucu değildi. Bir insan bir başkasına daha fazla yalnız kalmaya ve zamana ihtiyacı olduğunu, bağlanmaktan ya da yakınlaşmaktan korktuğunu beceriksizce ifade etmeye çalışırken, aslında yaşam iradesinin bağımsız davranarak onun adına verdiği olumsuz kararı bildirmek için uygun yollar arıyordur. Bizi reddedenlerin mantıkları bizim niteliklerimizi takdir ediyor olsa da, yaşam iradeleri bunu görmezden gelir ve onlara nihai kararını hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak biçimde, yani bize karşı cinsel istek duymalarını engelleyerek bildirir. Üstelik bu kişiler bizden daha zeki olanları çekici buluyorlarsa, bu onların sığ olduğu anlamına gelmemeli. Schopenhauer'ın dediği gibi şunu hiç unutmamalıyız. Evlilikte asıl istenen şey zekice sohbetlerle hoş vakit geçirmek değil, çocuk dünyaya getirmektir. 4. Her reddetmede doğanın fermanı söz konusudur. Doğa bu iki kişinin çocuk yapmasını istememiştir. Yıldırımların düşmesine, yanardağlardan lavların fışkırmasına nasıl saygı duyuyorsak buna da öyle saygı duymalıyız. Çünkü bu da korkunç olmasına karşın bizim gücümüzün ötesinde bir olaydır. Şu düşünceyle teselli bulmalıyız. Bir erkekle bir kadın arasında aşk yoksa bu onların birleşmesinden ortaya ancak kötü biçimlenmiş, mutsuz, kendi içinde uyumdan yoksun bir varlığın çıkacağına işarettir. Belki biz aşık olduğumuz kişiyle mutluyuzdur ama doğa bu birliktelikten memnun değildir ve bu aşktan vazgeçmek için doğanın memnuniyetsizliğinden daha önemli bir neden olamaz. Adam bir süre melankolinin esiri oluyor. Hafta sonları Battersea Parkı'nda yürüyüşe çıkıyor. Bir banka oturup Thames Irmağı'nı seyrediyor. Adamın yanında Goethe'nin ilk kez 1774'te Leipzig'te yayınlanan Genç Werther'in Acıları adlı yapıtı var. Çevrede genç çiftler bebek arabalarını itiyor, çocuklarını ellerinden tutmuş gezdiriyorlar. Mavi elbisesi çikolata lekeleriyle dolu küçük bir kız çocuğu Heathrow'a doğru alçalmakta olan bir uçağa parmağıyla işaret ediyor. Sonra baba Tanrı orada mı diye soruyor. Babanın acelesi var, kızı kucağına alıp bilmiyorum diyor. Falanca dükkanın nerede olduğunu soran birine yanıt veriyormuş gibi. 4 yaşlarında bir çocuk 3 tekerlekli bisikletiyle çalıların arasına daldığı için ağlayıp annesini çağırıyor. Kadın çiğnenmekten sararmış çimenlerin üzerine yaydığı örtüyle yüzünü kapatıyor. Çocukla kocasının ilgilenmesini istiyor. Adam ters ters sırranın kadında olduğunu söylüyor. Kadın hayır sende diye ısrar ediyor. Adam ses çıkarmayınca kadın kahretsin diyerek yerinden kalkıyor. Onların hemen yakınındaki bir bankta yaşlı bir karı koca sessizce oturmuş, ikiye böldükleri yumurtalı sandviç yiyorlar. 1. Schopenhauer hayatın getirdiği kederler karşısına şaşırmamamız gerektiğini söylüyor. Çift ya da ana baba olarak hayatta olmamızın önemli bir nedeni yok. 2. Schopenhauer'ın kütüphanesinde doğa bilimiyle ilgili pek çok yapıt bulunuyordu. Bunlar arasında William Kirby ve William Spence'in böcek bilime giriş, François Huber'in arılar, Cadet de Vaux'un köstebekler, davranışları, alışkanlıkları ve onlardan kurtulmanın yolları adlı yapıtları sayılabilir. Filozof karıncalarla, böceklerle, arılarla, sineklerle, çekirgelerle, köstebeklerle, göçmen kuşlarla ilgili birçok şeyi okumuş, bu yaratıkların nasıl akıl almaz bir gayretle çalışıp çabalayarak hayata tutunduklarını şaşkınlıkla gözlemlemişti. Schopenhauer özellikle de köstebeğe ilgi duyuyordu. Yavruları jölemsi kurtçuklara benzeyen bu bodur yaratık, gün ışığını neredeyse hiç görmeden, nemli dar koridorlarda yaşamasına karşın hayatta kalmak ve soyunu devam ettirmek için elinden gelen her şeyi yapıyordu. Hayatı boyunca yaptığı tek iş kürek gibi kullandığı kocaman ön ayaklarıyla durup dinlenmeden toprağı kazmak. Karanlıklar içinde yaşıyor, zayıf gözleriyle ışığa bakamıyor. Bunca sıkıntı çektiği, keyiften yoksun bu yaşantı ona ne veriyor? Hayatın getirdiği kaygılar ve sıkıntılarıyla hayattan elde edilen fayda arasında çok büyük bir uçurum var. Schopenhauer'a göre dünya üzerindeki bütün canlılar aynı derecede anlamsız olan varoluşlarına aynı büyük istekle sarılmışlar. Şu küçücük karıncaların nasıl durup dinlenmeden çalıştıklarını bir düşünün. Çoğu böceğin hayatı yumurtadan çıkacak yavrularını beslemek ve onlara bir yuva sağlamak için aralıksız çalışmakla geçiyor. Yavrular beslenip erişkin olduktan sonra aynı işleri bu defa kendi yavruları için yapmaya başlıyorlar. Bütün bunların anlamı ne diye sormaktan kendimizi alamıyoruz. Hayatları açlığın ve cinsel isteklerin giderilmesinden, sonu gelmez gereksinimler ile bunların karşılanması için gösterilen bitmez tükenmez gayret arasında alınan bir anlık hazlardan ibaret. 3. Filozofun böceklerin hayatıyla bizimki arasındaki paralellikleri açıkça belirtmesine gerek yoktu. Biz insanlar da aşk ilişkileri kurabilmek için çabalıyor, müstakbel eşlerimizle kafelerde sohbet ediyor, çocuk yapıyoruz. Yani bizim seçeneklerimiz de köstebeklerin ve karıncaların seçeneklerinden daha fazla değil. Üstelik çoğu zaman onlar kadar bile mutlu olamıyoruz. 4. Bunları söylerken Schopenhauer'ın niyeti bizi karamsarlığa itmek değil, acı çekmemize yol açacak beklentilere kapılmamızı önlemekti. Aşkımıza karşılık bulamadığımızda hiçbir zaman hayatta mutluluğu yakalayamayacağımızı bilmek bizi teselli edecektir. Ne gariptir, karamsarlıktan kurtulmamıza en çok yardım edebilecek olanlar da düşünürlerin en karamsarlarıdır. Doğuştan getirdiğimiz tek bir kusur var. Hepimiz mutlu olmak için dünyaya geldiğimize inanıyoruz. Bu kusurumuzu gidermedikçe dünya gözümüze çelişkilerle dolu bir yer gibi görünecektir. Çünkü her adımımızda ister büyük ister küçük bir şey yapmış olalım, dünyanın ve insan hayatının insanları mutlu bir yaşam sürdürmelerine olanak verecek biçimde tasarlanmadığını anlayacağız. İşte bu yüzden neredeyse bütün yaşlıların yüzlerinde aynı ifadeyi, yani düş kırıklığını görmek mümkündür. Oysa bu insanlar aşka ilişkin yerinde beklentiler içinde olsalardı, asla böyle bir düş kırıklığı yaşamazlardı. Gençlik döneminde, hayatta kaldığımız süre içinde mutluluğu yakalamamız gerektiğine inanır, bu inanca sıkı sıkı sarılıp mutluluğun peşinden koşmaya başlarız. Sonuçta ortaya çıkan boş umutlar ve tabii tatminsizliktir. Düşlerimizdeki mutluluğun bulanık, aldatıcı imgeleri rastgele seçilmiş görüntüler halinde belirir gözlerimizin önünde ve biz bunların hakikilerini ele geçirmek için boş yere çabalarız. Eğer gençlere zamanında öğüt ve eğitim verir, onların dünyada elde edilebilecek çok şey olduğuna ilişkin yanlış düşünceyi kafalarından atmalarını sağlarsak çok şey kazanmış oluruz. 3. Yine de köstebeklere kıyasla bir avantajımız var. Tıpkı onlar gibi hayatta kalma savaşı veriyor, çiftleşecek bir eş arıyor ve çocuklar dünyaya getiriyor olabiliriz. Ama bunun yanında tiyatrolara, operalara, konserlere gidiyor, geceleri yatağımıza uzanıp romanlar, felsefe yazıları, epik şiirler okuyoruz. İşte Schopenhauer'da bu etkinliklerin yaşam iradesinin bitmez tükenmez isteklerinden uzaklaşıp huzur bulacağımız en önemli kaynak olduğunu düşünüyor. Sanat ve felsefe yapıtlarında gördüğümüz, nesnelleştirip ses, dil ya da görüntüler aracılığıyla yeniden ifade edilen kendi acılarımız, kendi mücadelelerimiz. Sanatçılar ve filozoflar bize yalnızca neler hissettiğimizi göstermekle kalmıyor. Aynı zamanda yaşadığımız deneyimleri bizden çok daha büyük bir ustalıkla ve çok daha zekice dile getiriyor. Yaşamımızın bize özgü olduğunu bildiğimiz ama kendi başımıza asla tam olarak anlamlandıramadığımız yanlarını alıp onlara biçim veriyorlar. İçinde bulunduğumuz durumu bize açıkça göstererek kendimizi o kadar da yalnız hissetmememiz, çok büyük bir şaşkınlık içine düşmememiz için bize yardım etmiş oluyorlar. Hayatımızın geri kalanını yer altında tüneller kazarak geçirecek olabiliriz ama yaratıcı yapıtlar sayesinde ara sıra da olsa kendi acılarımızın nelerden kaynaklandığını kavrayabilir, böylelikle bu acıları çekmek zorunda olmanın yarattığı gerginlikten ve yalnızlık duygusundan, hatta işkenceden biraz olsun uzaklaşmış oluruz. Sanat da, felsefe de farklı yöntemler kullanmasına karşın aynı amaca hizmet eder. İkisi de Schopenhauer'ın deyişiyle acıyı bilgiye dönüştürür. Filozof annesinin arkadaşı Johann Wolfgang von Goethe'ye hayrandı. Çünkü Goethe 25 yaşında yazdığı ve bütün Avrupa'da adını duyurmasını sağlayan ünlü romanında pek çok aşk acısını bilgiye dönüştürmeyi başarmıştı. Genç Werther'in Acıları adlı bu romanda bir yandan genç bir adamın genç bir kıza, Werther gibi Wakefield'ın Papazı adlı yapıttan hoşlanan ve kolları pembe kurdelelerle süslü beyaz elbiseler giyen tatlı Lotte'ye duyduğu karşılıksız aşk anlatılırken, öte yandan da binlerce okurun yaşadığı aşklar dile getiriliyordu. Napolyon'un bu romanı 9 kez okuduğu söylenir. En büyük sanat yapıtları bizim kim olduğumuzu bilmeksizin doğrudan bize seslenen yapıtlardır. Schopenhauer bu düşünceyi şöyle dile getiriyor. Şair tek bir özel yaşamdan yola çıkarak onu bütün bireyselliği içinde olduğu gibi dile getirir ama bunu yaparken aslında insan yaşamının bütününü yansıtmaktadır. Tek bir özel yaşamla ilgileniyor gibi görünse de asıl ilgilendiği her yerde her zaman yaşanandır. İşte bu yüzden özellikle dramatik şairlerin cümleleri özlü söz olmadıkları halde tıpkı özlü sözler gibi gerçek yaşamda sıklıkla kullanılır. Goethe'nin okuyucuları Genç Werther'in Acıları adlı yapıtta hem kendilerini bulmuş hem de bu yapıda okuduktan sonra kendilerini daha iyi anlamışlardır. Çünkü Goethe aşık olan bir insanın yani okuyucuların büyük bölümünün daha önce yaşadıkları ancak büyük olasılıkla üzerinde yeterince kafa yormadıkları ve dolayısıyla da tam olarak kavrayamadıkları o anlık, tuhaf, uçucu duyguları romanında ustalıkla dile getirmiştir. Goethe ayrıca aşkın belli başlı kurallarını yani Schopenhauer'ın deyişiyle romantik psikolojinin temel idesini ele almıştır. Örneğin karşısındakine aşık olmayan bir insanın kendine aşık olan kişiye görünüşle ne kadar nazik ama aslında ne kadar zalimce davrandığını yakalayıp bunu okuyuculara göstermeyi başarmıştır. Romanın daha ileriki bölümlerinde çektiği acılara artık dayanamayan Werther, Lotte'nin yanında kendini denetleyemez. "Lotte!" diye bağırdı Werther, "seni bir daha görmek istemiyorum." "Nedenmiş o?" diye yanıt verdi Lotte. "Werther bize her zaman gelip görebilirse hatta görmelisin ama bu kadar gergin olma. Tanrım, her şeyi bu kadar yoğun yaşamak, yakın olduğun her şeye bu denli denetlenemez bir tutkuyla bağlanmak zorunda mısın? Rica ediyorum," diye sürdürdü konuşmasını Werther'in elini tutarak. "Biraz sakin ol. Sahip olduğun bu ruhla, bu bilgiyle, bu yeteneklerle ne büyük mutluluklar yaşayabilirsin. Bunları bir düşün." Bu sahnede neler olup bittiğini anlamak için 18. yüzyılın ikinci yarısında Almanya'da doğmuş olmamıza gerek yok. Şu ana kadar anlatılmış öykülerin sayısı dünyada yaşayan insanların sayısından çok daha az. Öykülerde adlar ve arka plan değişiyor ama içerik aslında hep aynı. Sanatın özü şudur, sanatta ele alınan bir tek durum üzerine söylenenler aslında binlerce durum içinde geçerlidir, diyor Schopenhauer. Buradan şu sonuca varabiliriz. Bizim içinde bulunduğumuz durum binlerce benzer durumdan yalnızca biridir. Schopenhauer biri 1818'de, ikincisi 1822'de olmak üzere iki kez Floransa'ya gitmiştir. Filozof bu ziyareti sırasında büyük olasılıkla Santa Maria del Carmine'deki Brancacci şapelini gezmiştir. Masaccio 1425-26 tarihleri arasında bu şapele bir dizi fresk yapmıştı. Freskte resmedilen Adem ile Havva'nın cennetten kovuldukları için yaşadıkları üzüntü yalnızca onların üzüntüsü değildi. Masaccio bu iki insan figürünün yüzünde ve duruşunda üzüntünün özünü yansıtmış yani üzüntüyü bir ide olarak ele almıştır. Sanatçının yaptığı bu fresk bütün insanların yanılgıya düşebilecek, kırılgan birer yaratık olduğunu gösteren evrensel bir simgedir. Cennet bahçesinden kovulan yalnızca Adem ile Havva değil, bütün insanlıktır. reddedilmiş bir aşık trajik bir aşk öyküsü okuyarak içinde bulunduğu duruma uzaktan bakabilir. Öyküyü okuduktan sonra o artık tek başına acı çeken biri değil, insanlık var olduğundan beri yaşam iradesinin karşı konulmaz isteklerine boyun eğerek aşık olmuş topluluğun bir parçasıdır. Böylelikle reddedilen aşığın acısı biraz olsun dinecek, aşık bu acıları bir tek kendisine hedef alan bir tür lanet gibi değerlendirmekten vazgeçecek, yaşadığı duyguları daha iyi kavramaya başlayacaktır. Bu türden bir nesnelliği yakalayabilen insanlar için Schopenhauer şöyle diyor: böyle bir insan, yaşamı boyunca başına nasıl talihsizlikler gelmiş olursa olsun, kendi payına düşenle ilgilenmekten çok, bir bütün olarak insanlığın payına ne düştüğüne bakacak ve acı çeken biri gibi değil, bilen biri gibi davranacaktır. Biz de ara sıra karanlığın içinde eşelenmeyi bırakıp gözyaşlarımızı bilgiye dönüştürmek için uğraş vermeliyiz. Bölüm 6. Zorluklar Yaşamanın Tesellisi. 1. Çok az filozof kendini kötü hissetmenin olumlu bir şey olduğunu düşünmüştür. Yaygın inanca göre bilge kişi acılarını bastırabilen, huzursuzluk, kötümserlik, öfke, kendini hor görme, aşk acısı gibi duygularını denetim altında tutabilen kişidir. 2. İşte tam da bu nedenle Friedrich Nietzsche'ye göre filozofların çoğu lahana kafalıydı. Tarihim böyle istiyor, ilk doğru dürüst insan ben olmalıyım diye yazmıştı filozof bundan biraz da utanç duyarak 1888 yılının sonbaharında. Günün birinde beni ermişler katına yükseltecekler diye ödüm kopuyor. Nietzsche bunun 3. bin yılın başlarında olacağını öngörüyordu. Öyle sanıyorum ki 2000'li yıllarda insanların yazdıklarımı okumalarına izin verilecek. Üstelik filozof yapıtlarını okuyanların bundan çok keyif alacaklarından da emindi. Bana öyle geliyor ki bir kimsenin kitaplarımdan birini eline alması, onun kendine verebileceği en yüksek payedir. Bunu yaparken herhalde ayakkabılarını bile çizmelerini ise haydi haydi çıkarıyordur. Onun kitaplarını okumak insanın kendine vereceği en yüksek payeydi. Çünkü öteki lahana kafalılar arasında bir tek o, manevi tatmayan arayan insanın her türlü zorluğu kabul edip onunla baş etmeyi öğrenmesi gerektiğini anlayabilmişti. İstiyorsunuz ki eğer mümkünse, bu eğer mümkünse lafından daha saçma bir şey de yoktur, hiç acı çekmeyelim. Peki ya biz? Biz isteriz ki acılar artsın, hiç çekmediğimiz kadar acı çekelim. Dostlarına iyi dilek mesajları yollamayı hiç ihmal etmemesine karşın Nietzsche, onların aslında neye gereksinim duyduklarını biliyordu. Sevdiğim insanların acı, yalnızlık ve hastalık çekmelerini, başkaları tarafından itilip kakılmalarını, hakarete uğramalarını dilerim. Dilerim kendilerine karşı derin bir horgörü duymadan, kendilerine güvensizliklerine ötürü işkenceler çekmeden, yenilgilerin altında ezilmeden yaşayıp gitmezler. Onun bu sözleri yapıtlarının niçin insanlığa verilen en büyük armağan, gerçi böyle düşünen bir tek kendisiydi ama, olduğunu gösteriyor.